Ayrım 28. Hapishanenin doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 334. 4. Hapishane. Birinci ayrım. Eksiksiz ve katı kurumlara dair. Hapishane, onu doğuran tarih olarak yeni kanunlar gösterilirken sönenilinden çok daha eskidir. Biçim hapishane, ceza yasalarındaki sistematik kullanımdan daha önce var olmuştur. Bireyleri dağıtıma tabi tutmak, onları sabitleştirmek ve mekan içinde paylaştırmak, tasnif etmek, onlardan en fazla zaman ve en fazla gücü çekip almak, sürekli hareketlerini kodlamak, onları hiçbir boşluğu olmayan bir görünürlük içinde tutmak, onların etrafında koskoca bir gözlem, kayıt ve notlandırma aygıtı oluşturmak, onlara ilişkin olarak biriken ve merkezileşen bir bilgi meydana getirmek üzere, toplumsal bünyenin tümü itibariyle usuller yoğrulduğunda hapishane adli aygıtın dışında oluşmuştur. Bireyleri bedenleri üzerindeki belirgin bir çalışmayla itaatkar ve yararlı kılmak üzere oluşturulan bir aletler bütününün genel biçimi, yasanın onu en mükemmel ceza olarak tanımlamasından önce kurum hapishaneyi resmetmiştir. 18. yüzyıl ile 19. yüzyılların dönemecinde kapalı tutmaya dayalı bir cezalandırma sistemine geçildiği doğrudur. Ve bu yeni de değildir. Fakat söz konusu olan cezalandırma sisteminin başka yerlerde daha önceden geliştirilmiş olan baskı altına alma mekanizmalarının açılmasıdır. Ceza olarak tutma modelleri Gant, Gloucester, Walnut Street icatlar veya yola çıkış noktalarından çok bu geçişin ilk göze görünür noktalarını işaret etmektedir. Cezalar takımı içinde esas parçayı meydana getiren hapishane, ceza adaleti tarihi içinde hiç kuşkusuz önemli bir anı belirlemektedir. İnsanlığa adım atması ama yeni sınıf iktidarını geliştirmekte olduğu bu disiplin mekanizmaları tarihi içinde de önemli bir andır. Adli kurumu sömürgeleştirdiği yerde, 200 yılın kavşağında yeni bir yasama, cezalandırma iktidarının tüm üyeleri üzerinde aynı şekilde etki eden ve herkesin eşit derecede temsil edildiği bir işlevi olarak tanımlanmaktadır. Fakat kapatmayı en mükemmel ceza haline getirerek özel bir iktidar tipine özgü olan egemenlik usullerini devreye sokmaktadır. Eşit olduğunu söyleyen adli bir aygıt, özerk olmayı istemekte ama disiplinsel olarak tabi kılmaların yarattığı simetri bozuklukları tarafından kuşatılmaktadır. Medeni toplumların cezası Perosi, Traite de Droit Penal 1839, 3, sayfa 169. Olan hapishanenin doğuşunun bağlantısı işte böyledir. Hapishane cezanın çok erkenden büründüğü aşikarlık karakterini anlamak mümkündür. 19. yüzyılın ilk yıllarında onun hala yeni olduğuna dair bir bilince sahip olunacaktır. Ancak bizzat toplumun işleyişiyle o kadar fazla bir derinlemesine bağlantılı olarak görülmüştür ki 18. yüzyıl ıslahatçılarının hayal ettikleri diğer bütün cezalar unutulmuşluğa itilmekten kurtulamamışlardır. Hapishane seçeneksiz kalmışa ve bizzat tarihin hareketi tarafından taşınıyormuşa benzemektedir. Hapsetmeyi bizim bugünkü ceza skalamızın temeli ve adeta tüm yapısı haline getirenler rastlantı veya yasa koyucunun kaprisi değildir. Bunun böyle olmasını fikirlerin gelişmesi ve adetlerin yumuşaması sağlamıştır. Van Mien'in Brüksel Cezaevleri Kongresi Analyse de la Charité 1847 sayfa 529-530. Ve bir yüzyılı aşan bir süre içinde aşikarlık iklimi dönüştüyse de kaybolmamıştır. Hapishanenin bütün sakıncaları ve yararsız olmadığı zaman tehlikeli olduğu bilinmektedir. Fakat onun yerine neyin konulacağı da görülememektedir. Hapishane tasarruf edilmesi olanaksız, nefret verici çözümdür. Hapishanenin çok yetersiz bir şekilde açığa çıkartıp bildiğimiz bu aşikarlığı öncelikle basit, özgürlükten yoksun bırakma biçiminin üzerinde temellenmektedir. Hapishane nasıl olur da özgürlüğün herkese aynı şekilde ait olduğu ve herkesin ona evrensel ve sabit bir duyguyla. Adeport, kurucu meclisteki nutku, parlamento arşivi. Bağlı bulunduğu bir toplumda en mükemmel ceza olmaz. Demek ki kaybedilmesi herkes için aynı bedele mal olacaktır. Para cezasından daha iyi bir şekilde eşitlikçi cezadır. Bir bakıma hapishanenin hukuki açıklığı. Üstelik hapishane cezayı zaman değişkenine göre tam olarak nicelleştirmeye olanak vermektedir. Hapishanenin endüstriyel toplumlardaki ekonomik aşikarlığını meydana getiren bir biçim ücreti vardır. Ve bu ona bir onarım olarak gözükme olanağını vermektedir. Mahkumun zamanını elinden çekip alan hapishane, yasa ihlalinin kurbanının ötesinde onun toplumun tümüne zarar verdiği fikrine somut bir şekilde tercüman oluyormuşa benzemektedir. Cezaları günler, aylar, yıllar halinde paraya çeviren ve ceza süre cinsinden niceliksel eşdeğerlilikler oluşturan bir ceza sisteminin ekonomik ahlaki aşikarlığı. Bu nedenden ötürü ceza hukukunun katı teorisine ters düşmekle beraber insanların borçlarını ödemek için hapse girdikleri gibi çok sık rastlanılan cezalandırmaların işleyişine çok uygun düşen bir terim ortaya çıkmaktadır. Tıpkı toplumumuzda zamanın mübadeleleri ölçme konusunda doğal olması gibi hapishanede doğaldır. Fakat hapishanenin aşikarlığı aynı zamanda onun var olduğu kabul edilen ve ondan beklenen bireyleri dönüştürme aygıtı olma rolüne de dayanmaktadır. Hapishane kapatırken, yeniden terbiye ederken, itaatkar hale getirirken, yalnızca biraz daha vurgulu hale getirerek toplumsal bünyede zaten var olan tüm mekanizmaları yeniden üretmekten başka bir şey yapıyor olmasaydı hemen kabul görür müydü? Hapishane biraz daha sıkı bir kışla, hoşgörüsüz bir okul, iç karartıcı bir atölyedir. Ama limitte bunlardan niteliksel olarak hiçbir farkı yoktur. Bu çifte temel, bir yandan hukuki ekonomik, diğer yandan teknik disiplinsel hapishaneyi bütün cezaların en dolaysız ve en uygun olarak ortaya çıkartmıştır. Ve ona sağlamlığını hemen sağlayan şey işte bu çifte işleyişi olmuştur. Fiili durumda bir şey açıktır. Hapishane başlangıçta sonradan teknik bir ıslah işlevinin ekleneceği bir özgürlükten yoksun bırakma olmamıştır. Daha başlangıçtan itibaren ıslah edici bir ekli yüklü, yasal bir tutuklama veya özgürlükten yoksun bırakmanın yasal sistem içinde işletilmesine izin verdiği bir bireyleri dönüştürme girişimi olmuştur. Sonuç olarak cezayı hapsetme 19. yüzyıldaki başlangıcından itibaren hem özgürlükten yoksun bırakmayı hem de bireylerin teknik olarak dönüştürmelerini kapsamıştır. Hapishanenin iki doğası arasındaki oyun hala sabittir. Bundan birkaç gün önce devlet başkanı, hapsin yalnızca bir özgürlükten mahrum bırakma olmaması gerektiği ilkesini hapishane gerçeğinden kurtarılmış hapsetmenin saf özü hatırlattı ve hapishanenin ancak ıslah eden veya yeniden uyumlu hale getiren etkilerinden ötürü meşruluk kazanabileceğini ekledi. Birkaç olguyu hatırlatalım. 1808 ve 1810 tarihli yasa derlemelerinde ve onları hemen önceleyen veya izleyen tedbirlerde hapsetme asla basit bir özgürlükten yoksun bırakmayla karıştırılmamıştır. Hapsetme her halükarda farklılaştırılmış ve amaca yönelik hale getirilmiş bir mekanizmadır veya böyle olmalıdır. Farklılaştırılmıştır çünkü söz konusu olanın bir tutuklu veya bir mahkum, ıslah edilecek biri veya bir cani olmasına göre aynı biçime sahip olmamalıdır. Tutuk evi, ıslahane, merkezi hapishane ilki olarak ve aşağı yukarı bu farklılıklara karşılık vermek ve yalnızca yoğunluğu itibariyle basamaklı olmakla kalmayıp aynı zamanda amaçları itibariyle çeşitlendirilmiş bir cezalandırma sağlamak zorundadırlar. Çünkü hapishanenin daha işin başında belirlenmiş bir amacı vardır. Birbirlerine nazaran daha ağır cezalara çarptıran yasa, hafif cezalara çarptırmış olan bireyin daha ağır cezalara mahkum edilmiş olan cani ile aynı yere kapatılmasına izin veremez. Yasa tarafından verilen cezanın başlıca amacı suçun telafi edilmesi ise de aynı zamanda suçlunun ıslahını da arzu etmektedir. Motifs du Code d'Instruction Criminal G.A. Real'in raporu sayfa 244. Ve bu dönüşümü hapsetmenin iç etkilerinden beklemek gerekmektedir. Hapishane ceza, hapishane aygıt. Hapishanelerde hüküm sürmesi gereken düzen, mahkumun yeniden doğumuna güçlü katkılarda bulunabilir. Eğitim kusurları, kötü örneklerin sirayet etmesi, aylaklık suçları doğurmuşlardır. Öyleyse bütün bu yozlaşma kaynaklarını kurutmayı deneyelim. Sağlıklı bir ahlakın kuralları hapishanelerde uygulansın, meyvelerin toplamaya başladıklarında sevecekleri bir işi yapmaya zorlanacak olan mahkumlar burada meşgul olmanın alışkanlığına, zevkine ve ihtiyacına tutulacaklardır. Karşılıklı olarak birbirlerine hamarat bir hayat tarzının örneğini vereceklerdir. Hayatları kısa bir süre sonra saflaşacaktır. Kısa bir süre sonra geçmişten pişmanlık duymayı öğreneceklerdir. Bu da ödev aşkının ilk habercisi olacaktır. İBİT Trailhard raporu sayfa 8-9. Önceki yıllarda da aynı tema sıklıkla bulunmaktadır. Yasa tarafından belirtilen ceza ve hapis özellikle bireyleri ıslah etme amacını taşımaktadır. Yani onları daha iyi hale getirmek, onları az veya çok uzun sınamalardan geçmeye hazırlamak, artık toplum içinde kötüye kullanmayacakları yerlerine geri döndürmek amaçlanmaktadır. Bireyleri iyi kılmanın en emin yolları çalışma ve eğitimdir. Eğitim, okuma ve hesap öğretilmesinden ibaret olmayıp, aynı zamanda mahkumları düzen, ahlak, kendilerine ve başkalarına saygı fikirleriyle uzlaştırmaktır. Sen, Interferio valisi, 10. yıl Primaire tutuklularından Begnut. Çapdil'in genel meclislerden talep ettiği raporlardan bir düzineden fazlası mahkumların iyi çalıştırılabilecekleri hapishaneleri istemektedirler. İslah edici teknikler hemen cezayı hapsetmenin kurumsal donanım içindeki yerlerini almıştır. Aynı zamanda hapishaneyi ıslah etmeye, onların işleyişini denetlemeye yönelik hareketin de geç tarihli bir olgu olmadığını hatırlamak gerekir. Tam olarak saptanan bir başarısızlığın farkına varılmasının sonucu olarak ortaya çıkmışa bile benzememektedir. Hapishane reformu yaklaşık olarak hapishanenin kendiyle çağdaştır. Adeta onun programı gibidir. Hapishane daha başlangıçtan itibaren görünüşte onu düzeltmek zorunda olan ama onun tüm tarihi boyunca onun varlığına bağlı kaldıkları sürece onun işleyişinin bir parçasını oluşturuyor benzeyen bir dizi refakat mekanizmasının içinde yer almıştır. Ortaya hemen geveze bir hapishane teknolojisi çıkmıştır. Soruşturmalar daha 1801'de Chapdelaine'ki Fransa'yı hapishane aygıtını yerleştirmek üzere kullanılabilecek unsurların saptanması söz konusu olduğunda, 1819'da Desjazes'inki Villermin 1820'de yayınlanan kitabı Martignan tarafından 1829'da merkez hapishaneleri ilişkin olarak düzenlenen rapor, 1831'de Beaumont ve Tocqueville tarafından ABD'de yürütülen araştırmalar, Demetz ve Boulouet'in aynı ülkede 1835'te yaptıkları araştırma, Montalet tarafından tam da mapusların soyutlanması tartışmasının göbeğindeyken merkez hapishaneleri ve genel meclislere yönelik olarak hazırladığı soru formları, hapishanelerin işleyişini denetlemek ve buralarda iyileştirmelere girilmesini önermek üzere kurulan dernekler. 1818'de çok resmi hapishanelerin iyileştirilmesi derneği, biraz sonra hapishaneler derneği ve çeşitli insancıl dernekler kurulmuştur. Sayılamayacak kadar çok önlem, resmi kararlar, talimatlar veya yasalar, birinci restorasyon döneminde daha Eylül 1814'ten itibaren öngörülmüş olan ve 1844 yasası çıkana kadar hiç uygulanmayan, Tocqueville tarafından hazırlanan ve hapishaneyi etkin kılmanın yolları üzerindeki uzun tartışmayı bir süre için kapatan ıslahattan itibaren makine hapishanenin işleyişini sağlamak için programlar. En önemlileri kuşkusuz Ç. Lucas, Marguet, Vasselot, Fouché, Bonneville, biraz daha ileride de Ferus tarafından önerilenler olmuştur. Bunların çoğunun hapishane kurumunu dıştan eleştiren insancıl kişiler değil de hapishane yönetimiyle şu veya bu şekilde bağlantılar olan kişiler olduklarını kaydetmek gerekir. Resmi teknisyenler. Mahpuslara nasıl muamele edileceğine dair programlar. Dunjo, Boulay, Haro Romain'inki gibi bazıları yalnızca taslak aşamasında kalan, diğer bazıları talimatların içine yansıyan, tutuk evleri inşa edilmesine dair Ağustos 1841 tarihli genelge gibi, bazıları da Fransa'da hücrelere ayrılmış ilk hapishanenin örgütlendiği Petit Recruit gibi gerçek mimariler haline dönüşen maddi düzenleme modelleri. Bunları ayrıca ya Apert gibi insancıl düşünürler ya biraz daha ileri tarihlerde uzmanlar Annelie de Chatelet'te, Almanya'da Julius Jacques-Burger Fürstraffs und Besterungs Anstalten'i yönetiyordu olduğu gibi, ya da eski mapuslar tarafından kaleme alınan ve az çok hapishane çıkışlı olan yayınlar, restorasyon döneminin sonundaki Pau Jacques'ı veya Temmuz Monarşisi'nin başlangıcındaki Gazette Sanite Pelagi eklemek gerekir. Bu gazetelerin özellikle borçlarından ötürü mahkum olanların savunma organı olmalarına ve asıl suçlulara karşı çok kereler mesafe koymalarına rağmen Pau Jacques'ın sütunlarının tek bir konuya tahsis edilmedikleri iddiası görülmektedir. Bedeni zorlamaya ilişkin dehşetli yasa, bunun hüzünlü uygulaması mahkum gazetecilerin saldırdıkları tek olgu olmayacaktır. Pau Jacques okuyucularının dikkatlerini ağır hapis, tutuklama, güç evleri, sığınma merkezlerinin üzerinde dolaştıracaktır. Yasa tarafından yalnızca zorunlu çalışmalara mahkum edilen suçlu kişiye azap çektirilen işkence yerlerini sessizce geçiştirmeyecektir. Pau Jacques, 1. yıl sayı 7. Gazette Saint-Pélage'da aynı şekilde amacı, henüz barbar bir toplumun ifadesi olmaktan çok farklı bir şey olan, türün iyileştirilmesi olan bir hapishane sistemi için mücadele etmektedir. 21 Mart 1833. Hapishaneyi ancak reform hareketlerinin aralıklı olarak silkeleyebilecekleri atıl bir kurum olarak görmemek gerekir. Hapishane teorisi, ona yönelik olarak araya karışan eleştirilerden çok sabit uygulanış biçimi olmuştur. İşleyiş koşullarından biri, hapishane her zaman taslakların, yeniden düzenlemelerin, deneylerin, teorik söylemlerin, tanıklıkların, soruşturmaların kaynadığı faal bir alan içinde yer almıştır. Hapishane kurumunun çevresinde koskoca bir söz uzatma ve koskoca bir heveskarlık yer almıştır. Hapishane, karanlık ve terk edilmiş bölge. Bunun söylenmesine yaklaşık 200 yıldan beri hiç ara verilmemiş olması bunun böyle olmadığını tek başına kanıtlamaz mı? Hapishane yasal cezalandırma haline gelirken cezalandırma hakkı konusundaki eski hukuki siyasal soruyu bireyin ıslahı teknolojileri etrafında dönen bütün problemlerden kurtarmıştır. Baltard bazı eksiksiz ve katı kurumlar demekteydi. Lee Baltard, Architect of the Death Prisons 1829. Hapishane tüketici bir disiplinsel aygıt olmak zorundadır. Birçok bakımdan bireyin tüm veçelerini fizik olarak terbiye edilmesini, çalışmaya yatkınlığını, gündelik ahlaki hal ve gidişini, eğilimlerini kendine iş edinmelidir. Hapishane hepsi de belli bir uzmanlaşma içeren okul, atölye veya ordudan daha fazla her alanda disiplinlidir. Üstelik hapishanenin dışarısı ve boşluğu yoktur. Görevi tamamen sona ermedikçe kesintiye uğramaz. Birey üzerindeki etkisi kesintisiz olmalıdır. Aralıksız disiplin. Son olarak da mahpuslar üzerinde adeta tam bir iktidar sağlamaktadır. Kendi iş baskı ve cezalandırma mekanizmaları vardır. Müstebit disiplin. Diğer tüm disiplin düzeneklerinde bulunan usulleri en yüksek yoğunluklarına taşımaktadır. Yozlaşmış bireye yeni bir biçim dayatmak üzere en güçlü makine olması gerekir. Eylem tarzı eksisiz bir eğitimin zorlamasıdır. Hükümet hapishanede kişinin özgürlüğünü ve mahpusun zamanı istediği gibi kullanabilir. Bu noktadan sonra yalnızca bir gün esnasında değil ama günler hatta yıllar boyunca insanın uyanıklık ve uyku zamanlarını, faaliyet ve dinlenme anlarını, yemeklerinin sayı ve süresini, gıdalarının nitelik ve tayınını, işin cins ve ürününü, ibadet zamanını, ne zaman konuşulacağını ve eğer deyim yerindeyse ne zaman düşünüleceğini ayarlayabilen eğitimin gücü kavranılmaktadır. Yemekhaneden atölyeye, atölyeden hücreye olan kısa ve basit gidiş gelişler esnasında bedenin hareketlerini ayarlayan ve dinlenme anlarına varana kadar zaman kullanımını belirleyen bu eğitim tek kelimeyle insanı tümüyle bütün fiziki ve ahlaki yetenekleriyle sahiplenen bir eğitimdir. C. de Lucas, De la Réforme des Prisons, 1838, 2, sayfa 123-124. Bu bütünsel ıslah yeri, hayatın basit hukuki özgürlükten mahrumiyetten ve aynı zamanda ideoloji çağındaki ıslahatçıların düşündükleri basit temsil sistemlerinden çok farklı bir şekilde yeniden şifrelenmesini hükmetmektedir. 1. Birinci ilke soyutlama. Mahkumun dış dünyaya nazaran, yasa ihlalini teşvik etmiş olan her şeye, bu ihlali kolaylaştırmış olan suç ortaklıklarına nazaran soyutlanması. Tutukluların birbirlerinden soyutlanmaları. Ceza yalnızca bireysel değil, aynı zamanda bireyselleştirici de olmalıdır. Ve bu iş iki biçim altında olmalıdır. Öncelikle hapishane, çok farklı mahkumları aynı yerde toplayarak davet ettiği kötü sonuçları kendiliğinden yok edecek şekilde kavranmak zorundadır. Ortaya çıkabilecek komplo ve isyanları boğmak, ileriye yönelik suç ortaklıklarının oluşmasını veya şantaj olanaklarının doğmasını mahkumlar serbest kaldıkları anda önlemek, bu kadar çok esrarlı ortaklığın ahlaksızlıklığına engel koymak. Kısacası hapishane bir araya topladığı kötü kişilerden yola çıkarak türdeş ve dayanışma halinde bir topluluk oluşturmalıdır. Şu anda aramızda örgütlü bir suçlular toplumu mevcuttur. Bunlar büyüğünün bağrında küçük bir ulus oluşturmaktadır. Bu insanların hemen hepsi birbirleriyle buluştukları hapishanelerde tanınmaktadır. Bugün söz konusu olan işte bu toplumun üyelerini dağıtmaktır. A. de Tocqueville, Rapport à la Chambre des Députés, Zikreden Beaumont ve Tocqueville, Le Système Penitentiaire aux États-Unis, 3. yayın, 1845, sayfa 392-393. 28. ayrımın sonu, sayfa 344.